Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar aziz kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğuna devam ediyoruz. Cenab-ı Hak şu alemde takip ettiğimiz izlerin razı olduğu kulların izleri olmasını hepimize nasip ve müyesser eylesin. İnsanın kıymeti ne aradığıyla da alakalıdır. Biz Rabbimizin kendi katında çok büyük değer verdiği hikmet peşindeyiz. O şöyle buyurur: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Çok hayır verilmiştir. İşte o çok hayrın kendilerine bir şekilde verildiğine hüsnü zan beslediğimiz Rabbani alimlerimizin, ariflerimizin hikmet sofralarından biz de gönüllerimizi gıdalandırmaya çalışıyoruz. Umarız bir gün Rabbimiz hepimize, El-Hakim olan Mevlamız, kendi hususi hikmet sofrasından ikramda bulunduğu bahtiyar kullarının arasına bir şekilde dahil olmuş oluruz inşallah. Niyazımız odur. Biz o hikmetlerin yegane kaynağı olan, Hakim olan Mevlamızın kapısını çalıyor ve bizi hayatta hikmetle hareket eden, hikmetle beslenen, o çok hayır verilen zümrenin içerisine dahil etmesini niyaz ediyoruz. Bugün İbn Ataullah el-İskenderi Hazretlerinin bir hikmetini sizlerle paylaşmış olacağız. Der ki bu büyük arifimiz: El-amal suverun kaime ve ervahuha vücud-i sirril ihlası fiha. Ameller dış görünüş itibariyle kuru bir şekilden, suretten ibarettir. Onları canlandıran ruhsa ihlas sırrıdır. Ölümü ve hayatı en güzel bir hayat tarzı ortaya koyabilmemiz için bizlere lütfeden Yüce Mevlamız, kabuktan ibaret amel ve davranışlarımıza itibar etmemekte ve hatta bu nevi amellerimizin bizi ona yaklaştırmaktan ziyade gazabına götüreceğine işaret etmektedir. Belki çok duyduğumuz Maun suresindeki "Yazıklar olsun kıldıkları namazdan gafil bir şekilde namaz kılan kimselere" diye ifade buyurulan o ayet esasen ihlastan arınmış ya da ihlastan mahrum kalmış ibadetlerimizin, en kıymetli ibadet namazımız bile olsa, hakikatte bizi Rabb'e yaklaştırmak yerine belki ondan uzaklaştırmaya vesile olduğunu bu ayetten anlamış oluyoruz. Bir ömür boyu yapa geldiğimiz ibadet, taat ve amellerimizin ahiret sermayesi adına ilahi terazide bir değer ifade etmemesi, bir ağırlığının olmaması ne büyük bir ihlastır sahibi için. Bu gerçekten yola çıkan basiret ve firaset ehli hak dostları, insanın en önemli çabasının ihlasa ermek ve bu sayede niyetleri tasih etmek olması gerektiği üzerinde ısrarla durmuşlardır. Hedef şu alemde kulluğumuzun kalitesini gerçekleştirebilmek için ihlasa ermek olmalıdır. İhlas nedir diye bir soru soracak olursak, ihlası genel bir çerçeve olarak şöyle tarif etmek mümkündür. Esasen kelime Arapça bir kelimedir. Belki dilimize samimi olmak, efendim, içi dışı bir olmak, halis olmak, cürufatı içinde barındırmayan bir anlayışa, niyete erişmek diye ifade edebiliriz. Ancak genel bir cümle ile bunu tarif etmek gerekirse denilebilir ki Allah ile olan münasebetlerimizde ya da onun adına ortaya koyduğumuz tüm amel ve davranışlarımızda nefsani ve dünyevi hiçbir garaz, hiçbir hedef, gaye gözetmeksizin yalnız Allah'ın rızasına kilitlenmek ve iki yüzlülükten arınmış bir şekilde sıdk, sadakat ve samimiyet dolu bir duruş sergileyebilmektir. Bu tarifte ifade edilen hemen her cümle önemlidir. Nefsani gayeler, kişisel menfaatler, daha çok da dünyevi menfaatler hesaba katılarak nefsi palazlandıran her şey onlara salih amel demek mümkün değildir. Benliği şişiren, kulluğumuzu değil de belki kibrimizi artıran amel ve davranışlarımız zahiren görünüş itibariyle her ne kadar güzel ameller şeklinde değerlendirilebilse bile hakikatte Allah'a çıkan, onun katında makbuliyet mührü alan ameller değildir. Salih amel, alimlerimiz demişlerdir ki, iki şartla beraber bulunan amellerdir. Şu iki şartı taşıyan amellerdir. Birincisi, sahih bir niyete dayalı olmalıdır. Yani yalnız Allah'ın rızası gözetilen amellerdir. O razı olsun diye, onun muhabbetini celbetsin diye yapılan ameller. Böyle bir niyete sahip olunan ameller, salih amel. Birinci cüzü budur, birinci rüknü budur adeta. İkincisi ise yapılan amelin Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu zahiri şartlara uygun olmasıdır. Bu iki şarttan biri eksik olursa amellerimiz salih olmayacak ve nihayet Hakk'ın dergahında kabul görmeyecektir. Ameli işlemek önemlidir ama ortaya konulan amelin Cenab-ı Hak katında makbul olması çok daha önemlidir. Niyet bir kalp ürünüdür. Gönüllerimizin ortaya koyduğu o irade kalbe dair bir ameliyedir. Diğer bir ifadeyle kalp niyetin doğduğu ana menbaadır, kaynaktır. Menba arı duru olmadıkça oradan billur niyetlerin doğması düşünülemez. Bunun için denilmiştir ki kalp selim olmadan niyet sahih olmaz. Niyet sahih olmadan da amel salih olmaz. Sahih niyetin çıktığı menba selim olmak durumundadır. Yani şöyle söyleyelim, hastalıklı yüreklerden, gafletle mağlul olmuş gönüllerden, gaflet perdesiyle bir şekilde kapanmış gönüllerden sahih niyetlerin çıkması çok zordur. Kalbin selim olması demek, inkar, şirk, şüphe, kin, haset, kibir ve riya gibi manevi hastalıklardan temizlenmesi ve yalnız Hakk'a teslim olması demektir. Daha doğrusu kalbin selim olma vasfı ancak bu şekilde kazanılabilir. Böyle bir kıvama erişmek ise ciddi bir manevi mücahideye soyunmak demektir. Bu durup dururken kendi kendine oluşabilecek bir kıvam, bir kalite değildir. Emek vermek gerekiyor. Gönlünüze emek vermek gerekiyor. Nasıl bir el becerisi kazanmak için insanların bazen yılları bulan bir takım eğitimlere tabi tutulması gerekiyor. Dil terbiyesi böyle bir terbiyedir. Göz terbiyesi böyle bir terbiyedir. Ha, bütün bunlardan daha zor olanı ise gerçekten kalbin terbiyesidir. Zira kalbin terbiyesi kişiliğin terbiyesi demektir. Kişilik bir bütün olarak arı duru hale gelmek durumundadır. Bu ise gerçekten ciddi bir şekilde konuya eğilmeyi ve bu uğurda her türlü gayreti göstermeyi gerekli kılar. Kültür ve medeniyetimizde bu kişilik arınması ya da kalbin tasaffi kazanması, saflaşması, arınması, nefsin durulması anlamında bu disiplinli çalışmanın adına seyr-i sülük denilmiştir. Seyr-i sülük, kişiliğin arınma sürecine girerek terbiye edilmesi, Allah'ın razı olacağı bir kişilik kalitesine erişilmesi anlamında. Tasavvufi terbiyenin esasen varlık sebebi de kulu ihlasa ulaştırmak ve bu vesileyle Hakk'ın razı olacağı bir kalbi safiyete eriştirmektir. İmam-ı Rabbani'nin tasavvufu tarif ederken kullandığı şu ifade dikkat çekicidir. Der ki bu büyük imam, tasavvuf suret-i şeriattan hakikat-i şeriata doğru bir yolculuktur, bir intikaldir. Yani sureti şer-i şerifin, Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu ibadet şekillerinin, muamelat dediğimiz bir takım ilişkilerimizin, hayata dair her şeyin bir dış şartları vardır. Ki bu şartlar suret deriz biz buna, şekil deriz, şekil şartları diyelim. O şekil şartlarından asla taviz vermeden, onları hiçbir zaman ikinci plana atmadan, o şeklin içerisinde özü yakalayabilmek, işte tasavvufun, tasavvufi terbiyenin, irfani terbiyenin getirmek istediği hedef budur. Yani Kur'an ve sünnetin mümin insandan beklediği kalbi ve bedeni tüm duygu, inanç ve amellerinde işin şekil ve suret boyutunda kalmayıp onun hakikatine ve özüne doğru bir derinlik kazanmaktır. İnanç esaslarında mesela ikana, yani yakini bir inanca, sadece taklit değil, tahkike, işin hakikatine doğru erişmek. İnanç esaslarında bu bir yolculuktur. Çoğumuz annemizden, babamızdan ya da hocamızdan öğrendiğimiz şekilde kelime-i şehadet getirip iman ediyoruz, mümin oluyoruz elhamdülillah. Bu çok kıymetli bir Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. Ancak iman ettiğimiz bu esasları gözle görürcesine, hatta daha da ileri bir derecede artık hiçbir şekke ve şüpheye, bir kuruntuya, bir vehme sebebiyet vermeyecek derecede bir itminana erişme süreci işte inançlarda ikana erişmektir. Evet, inançlarda ikana, yani yakine erişmek. İslam ahkamının icrasında ihlas ve itkana, yani hem yalnız Allah rızası için yapabilecek gönül kıvamına, hem de en güzel, en sağlam şekilde yapabilecek bir noktaya erişmek. Duygu ve tefekkür dünyasında ise ihsana erişmektir. Allah'ı her şeyde görüp hissedercesine bir uyanık yüreğe sahip olmak. Tefekkür dünyamızda, duygu dünyamızda, hayal dünyamızda böyle bir kıvama erişmek. İşte tasavvufi terbiyenin belki getirmek istediği o kemal kıvamı bu ölçülerle ifade edilebilir. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretlerinin şöyle bir sözü de var. Kalp itminana ermediği sürece ameller sureta ameldir. Yani şekil olarak bir ameldir. Kılınan namaz sureta namazdır. Tutulan oruç sureta oruçtur ifadesi. Hazretin bu ifadesi niyetteki zafiyete ve ihlas yokluğuna dikkat çekmek içindir. Burada dikkat edilirse kalpte bir seviye arıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Diyor ki kalp itminana ermedikçe amellerde canlılık, dirilik, makbuliyet ve ihlas çok da ortaya çıkmaz. Kalbin mutmain olması, itminana ermesi her türlü efendim şüpheden, vehimden, kuruntudan arınarak Allah'la itminana ermesidir. Allah'ın zikriyle tatmin olmasıdır. Bir şekilde imanın oturmasıyla artık kalbin gelgitlerden kurtulmasıdır. Ancak bu noktada gözle görürcesine bir imana, ikana eren bir kuldan ihlas ortaya çıkar diyor Hazreti İmam-ı Rabbani. Bu söz tutulan oruç sureta oruçtur, kılınan namaz sureta namazdır ifadesini şöyle benzetebiliriz. Diyelim ki bir odada bulunuyorsunuz. Orada bir resim var. Bir aslan resmi, bir kaplan resmi, yırtıcı bir hayvan resmi. O bir resimdir. Resim ne kadar güzel olursa olsun dikkatinizi çeker, tamam. Ancak korkmazsınız o suretten. Sadece bir cansız bir varlıktır o. Ona suret denir. Fakat onun canlandığını düşünün. Efendim o suretle canlanmış aslan tabiri caizse kaplan arasında nasıl bir fark varsa aynı şekilde amellerin kabuktan ibaret kalmasıyla ihlaslı bir şekilde diri bir amel haline dönüşmesi arasında işte öylece bir fark vardır. Hazreti İmam-ı Rabbani'miz, büyük alimimiz işte bu sırra dikkat çekiyor. Diyor ki şekil itibariyle belki namazdır. Ama o namazın ihya edici, inşa edici, terbiye edici olması ve kulu Allah'a yaklaştırması, kurbiyete doğru eriştirmesi ve Allah'ın katında makbul bir namaz haline dönüşmesi o suretle beraber içindeki yüreğin, içinde taşınan gönlün mutmain bir gönül kıvamına erişmesiyle sağlanabilecektir. Hazret İmam-ı Rabbani bu sırra dikkat çekiyor. Böyle söylerken bu tür namaz ve oruçların esasen hiçbir faydasının olmadığı gibi bir şey söylemek istemiyor. Belki orada niyetleri daha da sahih hale getirmek, ihlası daha da kazanmak adına bir inceliğe dikkat çekmiş oluyor. Rahmeti her şeyi kuşatmış olan Mevlamız, Rabbimiz henüz istenilen kaliteye erişememiş amellerimize bile belli ölçüde değer atfetmekte ve en azından üzerimizdeki borç düşmüş olmaktadır. Ancak bu vasıftaki amellerimizle Hakk'a kurbiyet, ona yakın kul olmak ve onun rızasına erme bahtiyarlığını elde etmek zordur. İhlasa ermek ya da erdirilmek için gönül iklimimizde Rabbimizden ihlasa erdirilme talebimizin daimi bir dua halinde terennümü zaruridir. Bütün hak dostları, Rabbani arifler bu noktada kendilerini sorgulamışlardır. Amellerini çek etmişler. Amellerini çek etmek, amellerini kontrol etmek demek. Bu amellerin ne kadar ihlasla yapılabildiğini bir şekilde sorgulamak demektir. Ve Allah'tan daima ihlas talep etmişler. Merhum Musa Efendi rahmetullahi aleyh onun bir röportajında şöyle söylediğini işitmiştim. Fakir diyor kendinden kastederek, kendini kastederek. Fakir her duamda ellerimi ne zaman açsam Rabbim ihlasımı artır diye dua ederim diyor. Ya bu önemli bir şey. İhlası artırmak adına sürekli dua halinde bulunmak. Şöyle bir kutsi hadis nakledilir. İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu dilediğim kulların kalplerine bırakırım diye böyle bir kutsi hadis nakledilir. Gerçekten samimi olmak elbette kulun gayreti, bu anlamdaki çabası, isteği, talebi önemlidir. Ancak samimiyet de lütfu ilahidir. Her nimette olduğu gibi, her nimet için söylenebilecek bir genel kural olarak her nimetin Cenab-ı Hak'tan olduğu düşünülürse, ihlas gibi büyük bir nimetin de ancak Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve ikramı olduğunu söyleyebiliriz. Madem ki bu bir büyük nimettir, Cenab-ı Hakk'ın kullarına ihsan ettiği nimetlerin büyüklerinden bir nimettir. Öyleyse bu nimet de Allah'tan istenmelidir. Allah'ın muhlasîn kullarından olmayı dilemek lazım. İhlasa erdirilmiş kullar. Kur'an-ı Kerim'de muhlis ifadesinden ziyade muhlas ifadesi kullanılır. Yani ihlaslı kullardan ziyade ihlasa erdirilmiş kullardan bahsedilir. Öyle olunca halisiyete, ihlasa erdirilmiş kullardan olmayı Rabbimizden niyaz etmek en akıllıca taleplerimizden birisi olacaktır. Allah'ım bütün amellerimize bize ihlas nasip eyle, ihlasımızı artır diye böyle bir tazarru ve niyaz halinde efendim bütün amellerimizi Rabb'e sunmak durumundayız. Çünkü nefsin hile ve desiseleri o kadar incedir, o kadar fark edilmeyecek derecede bazen gizli gizli niyetlerimizin arasına sızar ki kul olarak onları fark edemeyiz. Allah için yaptığımızı zannettiğimiz nice amellerin içerisine bazen şeytanın vesveseleriyle, bazen de nefsin fısıltılarıyla nice nice bulanıklıkların girdiğini söyleyebiliriz. Öyleyse kul olarak bizim de Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan Allah'a sığınmak durumundayız. Allah'ım şeytanın ve nefsin her türlü şerrinden, her türlü vesvesesinden, niyetimizi bulandırmasından sana sığınırız diye yakarmaktan başka çaremiz de yoktur. Korunmuş kullardan olmak, o şeytanın bile kendilerine zarar veremeyeceğini bir şekilde efendim itiraf ettiği, o muhlasîn, ihlâsa erdirilmiş kullardan olmak için belki en akıllıcası hakikaten sürekli işte Musa Efendi Kuddüs-i Sırrı Hazretleri'nin de işaret buyurduğu gibi her an Rabbimizden ihlasımızı artırma talebinde bulunabilmektir. İhlas her kulun ubudiyetteki derecesi nispetinde farklılık gösterir. Abid ve ebrarın ihlası böyle bir efendim eserlerimizde, kitaplarımızda Allah'a kulluk sınıflandırması yapılırken abidler, işte aşıklar, arifler gibi bir takım sıralamalar yapılır. İşte bu İbn Ataullah Hazretleri'nin bu hikmetinin şerhinde de bazı şarihler bu hikmeti açıklamaya çalışan büyüklerimiz ihlası kendi içerisinde üç kademe halinde işlemeye çalışmışlar. En azından genel bir kategori olarak üç kategoride değerlendirmişler. Birinci kategoride abidlerin ve ebrarın ihlası. Yani kendini ibadete vermiş, bir takım iyiliklere, salih amellere hasretmiş kulların ihlası. Bunlar gizli açık her çeşit riyadan, gösterişten arınmak ve nefsin hevasına uymaktan uzak kalabilmeyi ihlas olarak görmüşler. Yani riyadan uzak durabilmek ve nefsin arzularına muhalif davranmak, tamam, onların ihlas anlayışı bu seviyede olmuş. Bu zümrenin ibadet ve amellerindeki niyetleri, vaad olunan ecir ve sevaba erişmek, cennete erişmek ve azab-ı ilahiden ve kötü akıbetten, cehenneme düşmekten korunmaktır. Bunlar ihlasa yönelirken iç dünyalarında hedefledikleri şeyler de bunlar. Allah'ın rahmetine ermek, gazabından uzak olmak. Bu makamdaki kullar halk için ibadet ve amelde bulunmasalar bile, yani başkaları görsün diye böyle bir amelde bulunmuyorlar. Ama yine de nefislerinde bir varlık görmekten ve ibadetlerine itimat etmekten henüz kurtulamamışlardır. Bir şekilde yaptıkları güzel amellere dayanabiliyorlar. Ve yine kendilerine menfaat getirecek tarzda bir niyetle amellere yöneliyorlar. İkinci grup aşk ve muhabbet ehlinin ihlasına gelince bu makamda bulunanlar ibadet ve taatlerinde ecir ve sevap talebi ya da azap korkusu endişesi olmaksızın yalnız Hakk'a tazim, Cenab-ı Hakk'a büyük bir saygı ve hürmet ve şan-ı uluhiyetin azamet ve yüceliğini gayelerin gayesi haline getirmişlerdir. Ancak ihlasın bu mertebesinde de amelleri henüz kendi nefislerine nispet etme kokusu mevcuttur. Yani bir şekilde şu amelleri işledik, şunları yaptık, bunları ettik tarzında bir yine de o amellerin kendi iradeleri ve istekleriyle bir şekilde kendilerinin iktidarlarıyla oluştuğuna dair bir koku hissedilmektedir. Rabia-i Adeviyye'nin münacatında yer alan Rabbim ben sana celalinin tecellisi olan cehennem korkusundan ya da cemalinin tecellisi olan cennet arzusundan dolayı ibadet etmiyorum. Kulluğum bunun için değil ifadeleri bu makamdaki ihlas nişanıdır. Bu da hakikaten yüksek bir seviye. Fakat ihlasın üçüncü derecesi ise ariflerin ve mukarrebin seviyesine ermiş, Hakk'a kurbiyet kesbetmiş kulların ihlasıdır ki bu makamda bulunanların ihlas derecesi ibadetlerinde ve her çeşit hal ve hareketlerinde kendilerinde hiçbir güç, kuvvet ve varlık görmeksizin tüm hallerinde yalnız vacibül vücud olan Rabbül Alemin, Rabb olan Yüce Allah'ı müşahede etmeleri ve kendilerine ait herhangi bir gayeyi hedef haline getirmemeleridir. Adeta kendileri adına bir şey beklentisi içine girmiyorlar. Ve ortaya koydukları amelleri de kendilerinden bilmiyorlar. Allah'ın güç ve kudret vermesiyle, onun ikramıyla, ihsanıyla ortaya konulmuş güzellikler olarak görüyorlar. Ve belki bu güzelliklere mazhar olmanın efendim şükrü içerisinde boyunları daima eğik, aziyetlerinin farkında, Rablerinin azameti karşısında tir tir titreyerek öyle ameller ortaya koyan kullardır efendim arifler ve mukarrebin kullar. Aşk ve muhabbet ehlinin ibadeti Allah için, ariflerin ibadeti ise Allah iledir. Amellerin Allah için yapılması sevap kazandırırken, ama amellerin Allah ile olması hakka kurbiyete bir vesiledir. Allah için amel işlemek ibadetin hakikatini eriştirirken, Allah ile amel işlemek iradeyi sıhhatli hale getirir. Allah için amel işlemek abidlerin vasfı iken, Allah ile amel işlemek hakkı murad edenlerin vasfıdır. Bazı meşayih-i kiram, bazı büyükler, arifler, ameli ihlasla, ihlası da her türlü varlık emaresinden, yani benliğe nispet edilen her çeşit güç ve kudret vehminden kurtararak sıhhate kavuşturmak gerekir demişlerdir. Ameli ihlasla sahih hale getirmeli, yani salih amele dönüştürmeli. Ama ihlasın da kendi içinde daha da safiyet kazanması için onu da her türlü efendim nefsani kokudan arındırmalıdır demişlerdir. İhlasın mertebesi esasen insanın marifeti nefs dediğimiz kendini tanımasına ve marifetullah diye ifade edilen hakkı tanımasına bağlı efendim bir dereceyle izah edilebilir ihlasın mertebesi. Kendini iyi tanıyan ve Rabbini tanıyan kulların bu tanıma ölçüsünde, bu irfanları ölçüsünde ihlasla derinlikleri artacaktır. Mertebeleri yükselecektir. Muhammed Esad Erbil Kutsesi Ruh Hazretleri'nin "Oldunsa vakıf aczine edna amel bir dağ olur." Yani sen kendi acziyetinin, kendi hiçliğinin farkına vardınsa, o zaman en küçük bir amel, zahiren en küçük bir amel bir dağ gibi Cenab-ı Hak katında makbul görülür. Makbuliyete erer. Bu zatın işte bu tespiti ve ifadesi esasen hiçliğini idrak edip kendini aradan çıkaran ariflerin zahiren az gibi görülen amellerinin hak katında çok yüce bir değere sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki اَخْلُسْ د۪ينَكَ يَكْف۪يكَ الْقَل۪يلْ مِلَ الْعَمَلْ Dini hayatında ihlaslı ol, azemel sana yeter buyurmuştur. Yüce Rabbimiz de imtihan sırrından bahsederken, şu alemde imtihan olunduğumuzu ifade ederken لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ Allah sizi imtihan için bu hayatı ve ölüme yarattı. Hanginiz en güzel ameli ortaya koyacak? Dikkat edilirse ekseru amelen değil de ahsene amelen. Yani hanginiz bakalım en çok amel işleyecek diye ifade buyurmuyor Cenab-ı Hak. Hanginiz en güzel ameli ortaya koyacak bakalım? Bunun için diyor Allah sizi deniyor, sınıyor, imtihana tabi tutuyor. Öyleyse insan amellerin kemiyetinden çok keyfiyetine, az çokluğundan ziyade kalitesine belki ağırlık vermeli. Belki 100.000 defa Allah'ı zikretmek mi, belki 100 defa içi dolu, keyfiyetli, huzurda olduğunu bilerek Allah'ı zikretmek mi daha faziletlidir sorusuna cevap herhalde uyanık bir gönülle, nitelikli bir şekilde, derinlikli bir şekilde, yüreği ürpertecek şekilde Allah'ı zikretmenin daha etkili ve sonuç alıcı olduğunu söylemek mümkündür. İhlas esasen sahibini koruyan, sahibini bereketlendiren, mübarek hale dönüştüren, ebedi olanla buluşturan bir sırra sahiptir ki, Yüce Rabbin has kullarına çok özel bir ikramıdır. İhlaslı olmaya çalışmakla birlikte, bu çalışmanın esasının da ihlasa erdirilmeyi istemek olduğunu unutmamalı ve bu nimete eriştirmesi için sürekli dua ve tazarruya sarılmalıdır. Rabbimize kabuktan ve şekilden ibaret ameller sunmaktan haya etmeli ve onları ihlas ruhuyla hayat bulmuş en güzel bir surette arz etmenin azmine ve edebine sarılmalıdır. Madem ki Rabbimiz en yücedir, madem ki en güzeldir, her türlü eksiklikten münezzeh bir Rabbimiz vardır, o zaman ona en güzel ameller sunmak gibi bir gayeye yönelmemiz belki kulluğumuzun tabii bir gereğidir. Efendim, söz ihlasa gelince belki söylenecek daha çok şey var. Ancak elbette süremiz sınırlı. Sonuç olarak bugünkü hikmeti bir kez daha hatırlayalım. İbn-i Ataullah El-İskenderiye Hazretleri buyurur ki, ameller dış görünüş itibariyle kuru bir şekilden, yani suretten ibarettir. Onları canlandıran ruhsa ihlas sırrıdır. Rabbimizden niyazımız, ihlasa erdirilmiş salih, sadık kullarının halkasına hepimizi dahil etmesidir. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.